Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar İçin Genel Yetenek Genel Kültür Yayınlayan Karacan Yayınları Türkçe Güzin Güney. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyolarında seslendirilmiştir. 8. kaset Ben Yüzü sayfa 441. 12. Aşağıdakilerin hangisinde varsayım söz konusudur? A. Haftaya kadar bu kitabı da okuyabilirim. B. Diyelim ki bu kitabı okuyamadım, ne yapacaksın? C. Her istediğini alacağım, yeter ki bu kitapları oku. D. Belki bu kitabı bana sen anlatırsın. E. Haftaya bu kitabı sınıfta eleştirebiliriz. Yanıt B. 13. 1. Şair büyük sorunlara yönelmiş ama büyük laf etmemiş. 2. Sözü garip sözcük yığınları haline getirmemiş. 3. Arada sırada esprili şiirler yazdığı da olmuş. Bir buluş için bir sürü gereksiz sözcük sıraladığı da. 4. Ama samimi şiirler yazmış. 5. Duygu yüklü, cana yakın, taptaze dizeler sunmuş. Yukarıdaki parçada numaralanmış tümcelerden hangisinde olumsuz eleştiri söz konusudur? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C. 14. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde değerlendirme söz konusudur? A. Yazar son yapıtının kahramanlarını köylüler arasından seçmiş ama onları kentli diliyle konuşturmuş. B. Kızılay'da hızlı hızlı yürüyen bu insanların olabilir mi sıkıntısı? C. Yapıtı okumadım ama kitabın ilgi çekeceğini umuyorum. D. Sanırım sen mavi rengi çok seviyorsun. E. Çalışma odası sadece evin içindeki bir dört duvar değildi. Yanıt A. 15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçekleşmemiş beklenti söz konusudur? A. Diyelim ki Ankara'da altyapı sorunları çözüldü. Trafik akışı yeniden düzenlenecek mi? B. Bu oyunda Anadolu insanının sorunlarını ayrıntılarıyla işlemiş. C. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu toplantısında olan üstü hal uygulamasının kaldırılacağını sanmıştık. D. Birinci kitap gereken ilgiyi görmeyince yazar ikinci kitabını yazmaktan vazgeçti. E. Bu eseri o bestelemiş gibi bir de ödüllendirildi. Yanıt C. 16. 1. Tut ki sınava hazırlanamadın. Sınava girmeyecek misin? 2. Bu saatte yol kalabalık olabilir. 3. Bu filmi izleyip sonra bana anlatacaksın. 4. Düşün ki bu okula giremedin, öbürüne girmeyi istiyor musun? 5. Arkadaşım akşam bize gelmeyecek mi yani? Yukarıdaki tümcelerin hangilerinde varsayım söz konusudur? A. 1. ve 2. B. 2. ve 3. C. 1. ve 4. D. 3. ve 5. E. 4. ve 5. Yanıt C. 17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sezgi, tahmin söz konusu değildir? A. Konuşmalarından, davranışlarından onun iyi bir eğitim aldığını anlamıştım. B. Titreyen sesinden, pembeleşen yanaklarından bana bir ilgisi olduğunu hemen yakaladım. C. Rahat davranışları, konuşmaları onun buraya alıştığını gösteriyor. D. Kardeşimle aramızda geçenleri hiç kimseye söylemeyeceğime kendi kendime söz vermiştim. E. Çocuklar, gözlerinizden bu öğretim yılında çok iyi anlaşacağımızı çıkarıyorum. Yanıt D. 18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eşitlik kavramı söz konusudur? A. Hislerini alarak şirket ortaklığından ayrıldılar. B. Kendimize uygun bir ev bulup taşınmamız gerekiyor. C. Karpuzdan birer parça kesip yemeye başladılar. D. Ekmeği ortasından böldükten sonra çocuklara uzattı. E. 3 ortak yıllık kazancı paylaşmışlar. Yanıt D. 19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yakınma söz konusudur? A. Onun bir çocuk olduğunu aklınızdan çıkarmamalıydınız. B. Yazmayı sevdiğim gibi okumayı da bir sevebilsem. C. Gezmeyi sevdiği gibi çalışmayı da bir sevse. D. Çalışmak gibi gezmek için de kendisine zaman ayırıyor. E. Okumayı sevdiği gibi okuduğunu anlatmayı da sever. Yanıt C. 20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde çaresizlik söz konusudur? A. Yaşlı ninesi de ölünce çocuk sokakta kalıvermişti. B. Akrabaları taşındıktan sonra onu bir daha bizim mahallede göremedik. C. Gözünde yaşlarla çiviler ağzına batmaz mı senin diye sordu. D. Arabasını sattıktan bir ay sonra eski arabasının beyazını aldı. E. Yeni açacağı iş yeri için bize değil komşusuna danıştı. Yanıt A. Bölüm 4. Paragraf. Paragrafta anlatım biçimleri. Yazılı anlatımda seçilen konuya, yazının türüne ve yazılış amacına göre bir anlatım biçimi belirlenir. Bir yazı için gerekli olan her kural, paragraf içinde geçerli olduğuna göre anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz. A. Sanatsal anlatım. B. Düşünsel anlatım. A. Sanatsal anlatım. Çoğunlukla yazılsal türlerde karşımıza çıkan bu anlatım biçimi adından da anlaşılacağı üzere sanat amaçlıdır. Betimleme, öyküleme diye ayrılır. 1. Betimleme. İzlenim kazandırma. Tasvir etme. Duyularımıza dayalı anlatım biçimidir. Bir varlığı nesneyi ayırıcı nitelikleriyle anlatabilmek için resim yapar gibi anlatım yapma, varlığı görünür kılmadır. Örnek: gücürdeyen tahta merdivenlerle çıktığımız üst katta karşımıza kapısı ardına dek açık kocaman bir oda çıktı. Yerde antika sayılabilecek el dokuması kırmızılı lacivertli bir halı seriliydi. Karşı duvarda dayalı konsolun üzerinde Saksonya lambaları duruyordu. Köşedeki minderin üzerinde tekir dört ayağını gelmiş uyuyordu. Bu odanın hakimi benim der gibiydi. Betimleme ikiye ayrılır. A. Açıklayıcı, öğretici betimleme. Öğretici niteliktedir. Coğrafya kitaplarındaki yer anlatımları buna örnektir. Örnek: bu bölge Anadolu'nun Akdeniz kıyıları boyunca genişliği 120-180 kilometre arasında değişen bir şerit meydana getirir. Batıda Ege bölgesine komşu olur. Kuzeyde İç Anadolu'dan ayrılır. Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. B. İzlenimsel, sanatsal betimleme. Sanat amaçlı olduğundan mecazlar, öznellikler, soyutlama, somutlama gibi söz olaylarıyla yapılır. Roman, öykü, şiir türlerinde kullanılır. Örnek: birden havada karanlığı bir ustura gibi açısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı. Rüzgarın ıslaklığı içinde dumandan bir kol, bir ışıklı sis sütunu keramet gösteren nurdan bir asa gibi uzandı. Ardından tatlı, cinalı bir güneş açtı. R.H. Koray Memleket Hikayeleri. İnsan betimlemelerine porte denir. İnsanın dış görünüşe yönelik ayırıcı niteliklerini tanıtan betimlemeye fiziksel portre, iç dünyasına yönelik ayırıcı niteliğini tanıtan betimlemeye ruhsal portre denir. Örnek: göz bebekleri garip ve esrarengiz madenlerden yapılma bir çift gözün mavi, sarı, yeşil ışıklarla aydınlattığı sihirli bir çehre. Yüzde, alında, ellerde bir sıhhat ve bahar rengi. Düzgün taranmış noksansız sarı genç saçlar. 600 senelik bir devri bir anda ihtiyarlatan adamın çehresi, eski ilahlarınki gibi iğrenç yaşın hiçbir izini taşımıyor. Ahmet Haşim, bize göre. 2. Öyküleme. Yaşamı eylem içinde görme ve göstermedir. Söylenmek istenenleri süreç içinde gelişen bir olaya bağlayarak dile getirmedir. Tarih, anı, biyografi, otobiyografi, gezi, roman, öykü gibi türlerde kullanılır. A. Açıklayıcı öyküleme. Öğretici niteliktedir. Bilgiler oluş sırasıyla verilir. Örnek: Mustafa Kemal, Anadolu ve Trakya'daki cemiyetleri birleştirmek istedi. Bunu sağlamak için milleti temsil eden bir kurul oluşturulmalıydı. Bu amaçla Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayımladı. 22 Haziran 1919. B. İzlenimsel, sanatsal öyküleme. Roman, öykü, tiyatro, senaryo, anı, günlük gibi yazın türlerinde bu tür öykülemeye başvurulur. Örnek: kalktığımda yağmur dinmişti. Yağmurun gece evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu. 3-4 gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım. Ama durmuştu işte. Sıcak bir de rüzgar esiyordu. Lodos olmalıydı. Okul, İstanbul'dan gelecek iki öğretmeni beklediği için baş öğretmenin buyruğuyla bir hafta kadar kapatılmıştı. Evde oturmak belki iyiydi ama canımı sıkıyordu. Odun kesmek, öküzleri sulamak, gübreleri küreyip bahçeye atmak olmasaydı. Muzaffer Buyrukçu, Katran. B. Düşünsel anlatım. 1. Açıklama. Ele alınan konu, kavram tektir. Öğretme, bilgi verme amacıyla bir konu, bir düşünce, bir kavram anlatılır. Düşünce bunun etrafında yoğunlaşır. Makale, fıkra, söyleşi, deneme, eleştiri, biyografi gibi türlerde görülür. Örnek: şiir kelimelerle güzel şekiller kurmak sanatıdır, başka bir şey değildir. Ama kelime nedir? Annedir, dosttur, kadehtir, hasrettir, hayaldir, bir rengi ve tadı olan nesnedir. Kelime, insanoğlundan haber verir. İnsanoğlunu işlemek her sanatkarın boynunun borcudur. 2. Tartışma. Düşünce ve kanıları değiştirmek amacıyla iki varlık, iki kavram, iki olay ya da aynı kavrama ait iki ayrı bakış açısı ele alınır. Bunlardan biri savunulur, tez. Diğeri çürütülmeye çalışılır, antitez. Her tartışmada açıklama vardır. Tartışmalarda savunulan görüş bizi ana düşünceye götürür. Örnek: din özdeşmesine karşı olanlar derler ki, din özdeşirse babalarla oğullar anlaşamaz olurlar. Oysa asıl korkulacak durum babalarla oğulların hiç çatışmasız, uyum içinde yaşıyor olmalarıdır. Gelişen uygarlık içinde çatışma olmasından daha doğal ne olabilir? Düşünceyi geliştirme teknikleri, yöntemleri. A. Benzetme. Betimleme ve öyküleme de sıkça görülür. Aralarında ortak özellik bulunan iki varlıktan, ortak özellik yönünden güçsüz olan güçlüye benzetilir. Türkülerde kilimler gibi eskidikçe değerlenir. Benzetmede önemli olan benzetme yönüdür. Çünkü bizi ana düşünceye götürür. Kadının gülmeyeni uçsuz turneye benzer. Benzetme yönü hareketsizliktir. B. Örneklendirme. Açıklama ve tartışmalarda daha çok başvurulur. Düşünceyle ilgili sanatçı yapıt adı verilir. Kimi zaman örneğin sözcüğü kullanılır. C. Karşılaştırma. En az iki varlık, kavram ya da olay benzerlik ve karşıtlık yönleriyle ele alınır. Düşünce ve kanıların değiştirilmesi söz konusu değildir. Ancak tartışmalarda yazar düşüncelerini kabul ettirmeye çalışır. D. Tanık gösterme, alıntılama. İleri sürülen düşünceye inandırıcılık kazandırmak için konuyla ilgili uzman bir kişinin adı verilerek sözleri doğrudan aktarılır. E. Kanıtlama, sayısal nesnel verilerden yararlanma. Daha çok bilimsel yazılarda başvurulur. Genel genel doğrular, istatistik değerler kullanılır. Konu somutlanmış olur. F. Tanımlama. Bir şeyi özel ve değişmez niteliklerini tanıtmaktır. Eğitim, bireyde istendik davranışlar geliştirmektir. Bu bir tanımdır. Tanımlama nesnelde, öznelde olur. G. Soru sorma. Düşünceyi sorulara bağlı olarak ele almadır. Her açıklama bir sorunun yanıtıdır. Okuru yanıt aramaya yöneltmek için sorular yazıya serpiştirilir. H. Somutlama. Soyut kavramları benzetme yaparak açıklamadır. Kavrama görünürlük kazandırılmış olur. Deyimlerde sıkça görülür. Yalanını yakaladım yine. Deyim. Yalanını altı çizili soyut. Yakaladım altı çizili somut. Yalnızlık yağmura benzer. Yalnızlık altı çizili soyut. Yağmura altı çizili somut. I. Soyutlama. Somut kavramlara soyut anlamlar vererek açıklamadır. Kavramın netleşebilmesi okurun çağrışımına bağlıdır. Sensiz kalkan uçaklar, kaybolan birer ümit şimdi. Bir paragrafta sanatsal ve düşünsel anlatım biçimleri birlikte bulunamaz. Benzetme, soyutlama, somutlama sanatsal anlatım biçimlerinde görülür. Kanıtlama, örnekleme, tanımlama, karşılaştırma ise düşünsel anlatım biçimleriyle kullanılır. Paragraf planı yapısı. Bir paragraf en küçük kompozisyondur. Bu nedenle bir paragrafta da giriş, gelişme, sonuç bölümleri bulunur. Verilen tümcelerden paragraf oluşturulurken her tümcenin özelliğine dikkat ederek hangi bölüme ait olduğunu saptamak gerekir. Giriş tümcesi. Kendisinden önce bir başka anlatım olduğu izlenimi vermeyen, içinde bağlayıcı öğeler bulunmayan tümcedir. Kendisinden sonraki tümcelerle dilsel ve anlamsal bütünlük içindedir. Giriş tümcesindeki kimi sözcükler anahtar sözcüklerdir. İkinci, üçüncü tümcelerde bu sözcükler ya aynen tekrarlanır ya da bunların eş, yakın anlamları kullanılır. Kimi zaman kesin bir yargı, kimi zaman bir atasözü, özdeyiş, kimi zaman da bir fıkra ile giriş yapılabilir. Paragraf neden söz ediyor? Sorusunu yanıtlar. Yani konuyu veren tümcedir. Örnek. Sanat yapıtı, insanı iyiye, güzele yönlendiren yapıttır. Giriş tümcesi. Biçimi ve özü dengeli olmayan yapıtlarda unutulup gitmiştir. Giriş tümcesi değil. Paragrafın konusu giriş tümcesindedir. Kimi zaman tümden gelim paragraflarında Bir başka deyişle genelden özele anlatım yapılan paragraflardı. Ana düşüncede giriş tümcesinde bulunabilir. Giriş tümcesi dilsel ve anlamsal yönden daha sonraki tümcelerle bütünlük içindedir. Gelişme tümceleri yardımcı düşünceleri barındıran tümcelerdir. Birbirleriyle dilsel ve anlamsal bütünlük içindedir. İçlerinde bağlayıcı öğeler, bağlaçlar, zemirler. Köprü görevi yapan sözcükler bulunur. Konu burada ayrıntılanır. Sınavlarda gelişme tümceleriyle ilgili sorular olumsuz soru köklerine verilir. Örneğin, değinilmemiştir. Çıkarılamaz. Söylenemez. Bu sorular çözülürken seçenekler paragrafla birebir denetlenmelidir. Sonuç tümcesi. Verilmek istenen düşünceni ileti Türkçenin mantığı gereği sona bırakılır. O nedenle paragrafta anlatılanların yargıya bağlandığı derlenip toparlandığı bölümdür. Kendisinden önceki tümcelerle dilsel ve anlamsal bütünlük içindedir. Çoğu zaman ana düşünceyi verir. Tüme varım paragraflarında yani özelden genele anlatım yapılan paragraflarda ana düşünce sonuç tümcesinde bulunur. Sonuç tümcesi. Sonuç olarak o halde demek ki gibi sözlerle başlayabilir. Paragrafın düşüncenin akışını bozan tümceler. Bütün tümceler paragrafın konusuyla bütünlük oluşturacak, ana düşünceyi destekleyecek nitelikte olmalıdır. Konudan uzaklaşan, farklı bir düşünceye değinen, dilsel bütünlüğü bozan, düşünce sıralamasına uymayan tümceler akışı bozar. Akışı bozan tümceler numaralanarak oluşmuş bir paragrafta sorulursa, numaraların tümcenin başında mı, sonunda mı olduğuna özellikle dikkat etmelidir. Paragraf türleri. İçeriklerine göre A. Düşünce paragrafı. Makale, fıkra, deneme, eleştiri gibi düşünce yazılarında rastladığınız paragraflardır. Ana düşünce ve yardımcı düşünceleri barındırır. B. Duygu paragrafı. Yazar okuyucuyu duygularına ortak etmeye çalışır. Ana duygu ve yan duygulardan oluşur. Öykü, roman, monografi, anı gibi sanatsal yapıtlarda bulunur. C. Olay paragrafı. Düşüncenin bir olaya bağlanarak anlatıldığı paragraflardır. Öykü, roman, anı gibi türlerde görülür. D. Durum paragrafı. İletilmek istenen düşünce bir durum aracılığıyla verilir. Betimlemeye dayanır. Roman, öykü, gezi yazısı gibi türlerde görülür. Yazıdaki yerlerine göre paragraflar. 1. Giriş paragrafı. İlgi çekici bir tümceyle başlar. Yazının konusunu, yazılma amacını belirtir. Tanıtma paragrafı da denebilir. Konu ilgi çekici bir biçimde tanıtılır. Bağlayıcı öğeler yoktur. 2. Gelişme paragrafı. İlk tümce, giriş paragrafının son tümcesiyle konu ve anlam ilgisi taşır. Bir yazıda yazının özelliğine göre birden çok gelişme paragrafı bulunabilir. Düşünceyi geliştirme yollarından bu paragrafta yararlanılır. Yardımcı düşünceler buradan bulunur. 3. Sonuç paragrafı. Yazıyı özetler. Yargılar özlü ve kesindir. Çoğunlukla ana düşünce bu paragraftadır. 4. Geçiş paragrafı. Her yazıda bulunmaz. Uzun yazılarda bölümler arasında ilişki kurar çoğu zaman. Yukarıda değindiğimiz gibi, daha önce anlattığımız gibi ifadeleriyle başlar. Paragraf yorumu. Kavranması. Bir paragrafın iyi anlaşılabilmesi, iletinin doğru algılanabilmesi, yardımcı düşüncelerin doğru saptanabilmesi için önce konunun belirlenmesi gerekir. Konu, üzerinde durulan olay, durum ya da görüştür. Çoğunlukla paragrafın ilk tümcesinde verilir. Yazar ya da paragraf neyi ele alıyor? Ne anlatıyor? Sorularının yanıtı konudur. Konuyu bulmak ana düşünceyi bulmayı kolaylaştırır. Konu bizi ana düşünceye götüren araçtır. Yazı yazılsın yazılmasın konu önceden de vardır. Ölüm, ekonomi, aşk, para, doğa ve bunun gibi. Paragrafın başlığı konunun özetidir. Başlık konuyu en iyi biçimde yansıtan bir ya da birkaç çarpıcı sözcüktür. Ana düşünce. Paragrafta asıl anlatılmak istenen, vurgulanandır. Parça ya da yazar ne anlatmak istiyor? Ya da parçadakiler niçin anlatılıyor? Sorularının yanıtıdır. Ana düşünce soruları en kapsamlı yargı, en geniş yargı, asıl vurgulamak istenen biçimlerinde sorulabilir. Ana düşünce paragrafın başında, sonunda, ortasında olabilir. Kimi zaman parçanın bütününe de sindirilebilir. Ana düşünceyi yansıtan tümce açık ve özlü bir tümcedir. Yazının yazılış amacını ortaya koyar. Ana duygu, ana tema. Şiirlerin ya da yoğun duygularına yazılmış yazıların ana düşüncesidir. Yardımcı düşünceler. Konuyu açıklayan, destekleyen, bizi ana düşünceye ulaştıran düşüncelerdir. Gelişme bölümüne dayalı sorularla sorulur. Bu sorular olumsuz soru kökleriyle verilir. Verilen seçenekler paragraftaki düşüncelerle, tümcelerle birebir eşleştirilerek çözülür. Konuyu sonucu hazırlayan tümceler yardımcı düşünceleri taşır. Yarım bırakılmış bir paragraf tamamlanmak istendiğinde anlam akışına göre dilsel ve anlamsal bütünlük oluşturacak, yarım kalmış tümcedeki düşünce akışını sürdürecek tümce seçenekler arasından saptanır. Paragrafın giriş tümcesi boş bırakılmışsa seçeneklerden bulunacak tümce kendisinden önce bir anlatım olduğu izlenimi vermeyecek ve sonraki tümcede bütünlük oluşturacak tümcedir. Kimi zaman bu tümcedeki bazı sözcükler ya aynen ya eş ya da yakın anlamlı biçimde bir sonraki tümcede bulunabilir. Paragrafı ikiye ayırma. Bir paragraf bir düşünceyi işler, iki ayrı düşüncenin işlendiği paragrafta anlam bütünlüğü yoktur. Bu tür paragrafların iki paragrafa bölünmesi istenir. Anlatım özelliğinin genel nitelikleri. 1. Arılık, duruluk. Anlatımda yabancı sözcükler, yabancı dil kurallarıyla yapılmış tamlamalar, gereksiz sözcükler bulunmamasıdır. Arı Türkçe niteliğindedir. 2. Yalınlık, sadelik. Süssüz, sanatsız, tumturaksız anlatımdır. Gösterişsizdir. Gereksiz sözcük yoktur. 3. Açıklık. Dil kurallarının doğru uygulanması, sözcüklerin yerli yerinde kullanılması, sözün kolay anlaşılır nitelikte olmasıdır. 4. Akıcılık. Yazının kolay ve rahat okunması, anlamı bilinmeyen, söylenmesi zor sözcüklerin bulunmamasıdır. 5. Özgünlük. Ortaya atılan düşüncenin okuyucuyu yeni bir yönde düşünmeye sürükleyebilecek biçimde ve herkesten farklı nitelikte söylenmesidir. Sıra dışı olmaktır. 6. Yoğunluk. Az sözde çok yoğun bir düşünceyi özlü bir biçimde anlatmaktır. Atasözleri, özdeyişler buna örnektir. Özlülük de denir. 7. Çeşitlilik. Farklı uzunluk ve kipteki tümcelerle alışılmış kuralların dışına çıkmak, tek yüze olmamaktır. 8. Alegori, temsili eğretileme, istiare. Bütün parçaya yayılmıştır. Kendisine benzetilen ya da benzeyenle yapılır. birden çok benzerlik gösterilir. At. Bir genle bağlanan yağsız at şaha kalkıyor. Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor. Son macerayı dinlememiş varsa anlatın. Son şanlı macerasını tarihe anlatın. Zincir içinde bağlı duran kahraman atın. Bir, at betimlemesi gibi görünen F. Nafiz'in bu şiiri Osmanlı'dan sonra Türkiye'nin şahlanışının anlatmaktadır. Anlatım türleri. 1. Nesnel anlatım. Anlatıcının görüş ve düşüncelerine yer verilmez. Somutluk içerir. Yoruma açık değildir. Kişiden kişiye değişiklik göstermez. Bilimsellik ağır basar. Kanıtlanabilir. Tarafsızdır. Gözleme dayalıdır. Örnek: ısıtılan metaller genleşir. T. Fikret roman hiç yazmamıştır. Mayıs ilkbahar ayıdır. 2. Öznel anlatım. Söyleyenin duygu, düşünce ve görüşlerine rastlanır. Soyut kavramları anlatır. Yorumlanabilir. Kişiden kişiye değişir. Bireysellik söz konusudur. Duygusallık ağır basar. Kanıtlanamaz. Dil sanatsaldır. Örnek: en güzel çiçek menekşedir. İzmir düşlerimin kentidir. 3. Doğrudan anlatım. Başkalarının sözlerini, özdeyiş ve atasözlerini tümce içinde olduğu gibi aktarmaktır. Örnek: armut dibine düşer derler. J.P. Sartre: yazar neyi yazacağını değil, nasıl yazacağını bilen insandır der. Karşımızdakine söylediğimiz sözle doğrudan anlatımdır. Elçin, sırada doğru oturmalısın. 4. Dolaylı anlatım. Başkalarının sözlerini, özdeyiş ve atasözlerini, anlamlarını bozmadan kendi tümcemiz içinde yoğurarak kullanmaktır. Alphonse Daudet, çocuğun ilk eğitimcisinin annesinin gülümsemesi olduğunu söylemiştir. Atatürk'ün dediği gibi musiki hayatın kendisidir. Paragraf çözümlü sorular. 1. 1. Çünkü içinde özlenir. 2. Onda da kuvvet, sinire, enerji, ruhu gider. 3. Adamı da öyledir. Kuru, kısa görünür. 4. Yayla adamı tuttuğunu bırakmaz. Tuttuğu yerde bırakılmaz. 5. Yayla buğdayı olmayacakmış gibi ağır ağır yetişir. Bu tümcelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur? A. 3, 1, 2, 4, 5. B. 2, 3, 1, 4, 5. C. 4, 5, 3, 1, 2. D. 5, 1, 3, 2, 4. E. 2, 1, 5, 4, 3. Çözüm. Bir paragrafın tümceleri arasında anlamsal ve kavramsal bütünlük olmalıdır. Bu bütünlük bağlayıcı öğelerle sağlanır. Giriş tümcesinde bağlayıcı öğe bulunamaz. Bu tümcede konu belirlenir. 5. tümce bu özellikte olduğundan giriş tümcesidir. D seçeneğindeki sıralama ile anlamlı bütünlük sağlanmaktadır. O nedenle yanıt D'dir. 2. Yaptıklarının ve yapacaklarının garantisini veren kişi gururludur. Kendisini her işe başaracak güçte görür. O nedenle başarısızlıklar onu çabuk yıkar, yenilgisinin nedenlerini başkalarında aramaya kalkar. Boşluk. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse paragrafın bütünlüğü bozulmaz.
A. Bizi başkalarının değerlendirmesi doğrudur. B. Gururlu insan her şeyi ben yaptım der. C. Çevremizden gördüğümüz saygı ve sevgi değerimizi belirler. D. Çünkü gerçek değeriyle orantısız bir böbürlenmenin ağına düşmüştür. E. Çünkü gururu birçok iyi ve güzel şeyi görmesini engeller.
Okuyucunun notu. Bu sorunun çözümü verilmemiş. Okuyucunun notu bitti.
3. Her sanatçı kendisinden önceki ustaların kullandıkları sözcükleri kullanabilir, işledikleri konuları ele alabilir. Bu durum onu ne taklitçi yapar ne de değersiz kılar. Ne var ki o bu kullanım ve işleyişi gerçekleştirirken kendi kişiliğini ortaya koymayı da bilmelidir. Apayrı bir yöntemle, yeni bir bakış açısıyla bunu başarmalıdır. Bu parçaya en uygun başlık hangisidir? A. Taklit ve yöntem. B. Sanatçı ve özgünlük. C. Sanat ve teknik. D. Öz mü, biçen mi? E. Yeni sanatçılar. Çözüm. Parçanın konusu sanatçı ve sanatıdır. Ana düşüncesi ise sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran üslubudur, görüşüdür. Başlık, konuyu ve ana düşünceyi sezdirmelidir. O halde yanıt B'dir. 4. Çocuklar ilkokula başlayıncaya dek, yani 7 yaşına kadar evde anneleriyle ilişki içindedir. Annenin her hareketini izler, ona özenir. O nedenle çocuklarımıza iyi örnek olmalıyız. Bu parçada anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdakilerden hangisi dile getirmektedir? A. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. B. Ağaç yaprağıyla gürler. C. Emmim, dayım, hepsinden aldım payım. D. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. E. Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin. Çözüm. Oğlak keçi yavrusudur. Bu yavru anne keçiyi sürekli izler. Çocuklar da geleceğin yetişkinleridir. İlk eğitimlerini ailede anneden alırlar. Anneyi izlerler. O nedenle yanıt A'dır. 5. Babam her gün okuldaki günümün hesabını sorar, benden bilgi alırdı. Bir yandan da çantamdaki defterlere, kitaplara bakardı. Kirli, buruşuk sayfalara kızdığını hissederdim. Onları düzeltir, temizlerdi ama bunları yaparken kızgınlığını dile getirecek sözler söylemez, bağırmazdı. Her zaman yumuşaktı. Benimle hiçbir zaman yüz göz olacak bir ilişkisi olmazdı. Bu parçada söz edilen babanın davranışları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Sevecen davranışları vardır. B. Çocuğuyla ilişkisi mesafelidir. C. Çocuğunun düzenli ve temiz olmasını istemektedir. D. Çocuğunun eğitimiyle ilgilenir. E. Katı bir disiplin uygulamaktadır. Çözüm. Çocuğun okuldaki gününün hesabını sorduğu D seçeneğinde, kirli buruşuk sayfalara kızıp onları düzelttiği, C seçeneğinde hiçbir zaman çocuğuyla yüz göz olmadığı, B seçeneğinde bağırmaması, yumuşaklığı, A seçeneğinde belirtiliyor. Parçada tümcede katı bir disiplin uyguladığını gösteren hiçbir ifade yok. Yanıt E'dir. 6. 1. Eleştirmenler pek sevimli insanlar değildir. 2. Bunun nedeni eleştiri yazmalarıdır. 3. Çünkü hiç kimse eleştiriden hoşlanmaz, eleştireni de sevmez. 4. Eleştiri tarih içinde oldukça önemlidir. 5. Uygarlığın bugünkü duruma ulaşmasında eleştirinin payı büyüktür.
6.
Eleştiri bir itenek olmuştur. Bu parça iki paragrafa bölünecek olsa, ikinci paragrafın ilk tümcesi hangi tümce olur? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Çözüm: konudan uzaklaşan, konunun başka bir yönünün ele alındığı tümce bütünlüğü bozar. Dördüncü tümceden öncesi eleştirmenleri açıklamıştır. Dördüncü tümce eleştirinin tarihte önemli olduğunu söylemektedir. Bundan sonraki tümceler dördüncü tümceyle bütünlük oluşturmaktadır. O nedenle dördüncü tümceyle yeni bir paragrafa geçilebilir. Yanıt D. 7. Günlük sözcüğünün geçmişine baktığımızda ruzname, jurnal ya da hatıra defteri sözcüklerine rastlıyoruz. Salah Birsel günlük adıyla Nurullah Ataç Günce adıyla günlüklerini yayınlamışlardı. Ne var ki Günce sözcüğü gazete karşılığı olarak da kullanılmaktaydı. Boşluk: bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A. Günlükler gazetelerde de yayımlanmaktadır. B. Günlük türüne ilgi giderek artmaktaydı. C. İnsanoğlunun içini döktüğü günlükler zamanla değerli yapıtlar haline geldi. D. Gittikçe günlük sözcüğü tutuldu ve yaygınlaştı. E. Günlüklerin kullanım alanları ve konuları epeyce genişti. Çözüm: paragrafın konusu günlüklere verilen adlardır. A'da günlüklerin yayımlandığı yerlerden. B'de günlüğe gösterilen ilgiden. C'de günlüğün ne işe yaradığından ve değerinden. E'de kullanıldığı yerlerin genişlediğinden söz ediliyor. D'de ise türün adı olarak günlük sözcüğünün tutulduğu belirtiliyor. Konuyla bütünlük tamamlanıyor. Yanıt D'dir. 8. 1. Görüyorum ki siyasi komiser ile edebiyatın komiseri arasında bir fark yok. 2. Bunu yazacaksın. 3. Ben de diyorum ki sen böyle emrettikçe yazmayacağım. 4. Canım ne isterse onu yazarım. Benim ne yazacağıma kimse karışamaz. 5. İşte bir yazarın en önemli sorumluluğu budur. İkisi de yasaları ve buyrukları göstererek emreder. Tümcesi: hangi tümceden sonra getirilirse yazının anlam bütünlüğü sağlanmış olur. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Çözüm: birinci tümcede iki komiser karşılaştırılıyor. İkinci tümcede verdikleri bir emir var. Oysa iki tümce arasında komiserlerin hangi yönden farksız olduklarını belirten bir tümce olmadığından kopukluk var. O nedenle soru kökünde verilen tümce birinci tümceden sonra getirilirse bütünlük sağlanır. Yanıt A. 9. İnsanlara hep iyimser ve hoşgörülü olmaları öğütlenir. Bunun içinde şu örnek verilir. İçinde su olan bir bardağa bakan iyimser biri, ne güzel, yarıya kadar su var bardakta, der. Kötümser ise, ama o bardağın yarısı boş, ne işe yarayacak, diye yakınır. Burada kötümser ile iyimser tanıtılırken aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Tanımlama. B. Kanıtlama. C. Somutlama. D. Açıklama. E. Soyutlama. Çözüm: İnsanın kişisel özellikleri soyut niteliklidir. Bu özellikler bu parçada somut bir örnekle, bir bardak su deneyiyle açıklanmıştır. soyut kavramların somut örnekleri anlatılması somutlamadır. Yanıt C'dir. 10. Her şeyi kısaca ve güzel, çok güzel açıklıyor ya da bana öyle geliyor. Sorunları ortaya koyuyor ve onlara çözümler getiriyor. Kimi zaman çelişkili gibi geliyor bu çözümler insana. Yazılarını okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bazen kendimi onunla karşı karşıya düşünüyorum ve üzerime diktiği gözlerinde bir hinlik olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Boşluk var. Parçada söz edilen yazarın anlatımındaki eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? A. Tutarlılığı, B. İştenliği, C. Yalınlığı, D. Geçerliliği, E. Akıcılığı. Çözüm: yazarın gözlerinde bir hinlik yakalaması yazarın içten olmadığını dolaylı olarak anlatmaktadır. Yanıt B'dir. 11. Vaktiyle bir balıkçı günlerce denizde kalır. Döndüğünde başından geçenleri mahalle halkına öyle güzel anlatır ki herkes onun peri kızları, deniz kızlarıyla içi dışlı olduğuna inanır. Anlattıklarını heyecanla dinler. Ancak bir gün balıkçı denizde bir ada ve gerçek peri kızları, deniz kızları görmez mi? O gün mahalleye asık bir suratla döner. Hadi gördüklerini anlatsana, neler gördün diyenlere isteksizce. Hiç, bugün hiçbir şey görmedim der. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? A. Gerçeği anlatmak onun hayalini anlatmak kadar tat vermez. B. İnsanı bir şeyin kendisini görmekten çok onu başkasından dinlemek etkiler. C. Yalnızlık insanı çevresinden gittikçe uzaklaştırır. D. İnsan gerçekleri başkalarına anlatmak istemez. E. İnsanlar gerçeklere değil hayali şeylere inanırlar. Çözüm: bir parçadan çıkacak en önemli yargı, tek sonuç ana düşünce olur. Bu parça bir öyküden alındığı için olay paragrafıdır. Olay paragraflarında ana düşünce parçanın bütününe yayılmıştır. Bu öyküde ana düşünce A seçeneğindedir. Yanıt A'dır. 8. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 9. kaset A yüzünde. Sayfa 450.